Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz. Evet, bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile gerçekleştirilen Ebediyet Yolculuğu kitabı üzerine Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat üst başlığıyla En Hayırlı Azık Takvadır adlı yazıyı paylaşacağız. Gönül Bahçesi'nden bölümünden aktaracağız bu mülakatı değerli dinleyenler. Efendim, Altınoluk dergimizin hediye kitap olarak okuyucularıyla buluşturduğu Ebediyet Yolculuğu kitabınızla ilgili konuşmak istiyoruz zat halinizde. Kitabın isminden başlayalım isterseniz. Bu yolculuk nerede başlar, nerede biter ve neden ebediyet? Bu ebediyet yolculuğu Elest bezmindeki akitle yani kulun Rabbine ruhlar aleminde verdiği sözle başlıyor. Bu akde sadakatimizin test edilmesi için dünya dershanesine gönderildik. Dünya dershanesinden sonra bir kabir hayatı, ardından büyük bir kıyamet infilakı. Artık gayri kabili rücu yani dönüş olmayan bir ahiret hayatı. Velhasıl insanın kaderinde böyle bir ebediyet yolculuğu var. Neden ebediyet? Çünkü ahiret artık ölümün yok olacağı, yarını olmayan sonsuz bir gün. Kur'an-ı Kerim'de ''Halidine fîhe ebede'' şeklinde ifade buyurulan sonsuz bir alem. İnsanoğlunun dünya hayatı faniliğe mahkum. Esas hayat olan ahiretse ebedi bir alem. İnsanoğlunun fıtratında bulunan faniliği istememe duygusu, ebedi olma arzusu, beka iştiyakı da esasen onun bir ebediyet yolcusu olmasından kaynaklanıyor. Fakat gafil insan bu ebediliği yanlış adreste arıyor. Fani dünyada bulmaya çalışıyor. Halbuki dünya insanın ebediyet yolunda geçeceği alemlerden yalnızca biri. Gafil insan bu devre mülk dünyada sonsuzluğu arzuladığı için bu yolda sayısız araştırmaya, ilaça, kozmetiğe vesaire servet ve ömür harcıyor. Ölümden, kıyametten kurtulmanın yollarını arıyor. Tabii ki bu yolların varacağı bütün adresler çıkmaz sokak. Bir hak dostunun eserimizde de geçen çok güzel bir sözü var. Dünyadan ebedilik isteme, kendinde yok ki sana da versin. Demek ki bir şey olmadığı yerde aramak beyhude yorulmaktır. Ayet-i kerimede amiletün nasibetün buyurulduğu gibi böyle kimseler çalışıp çabalamışlardır. Fakat boşuna ellerine geçen yalnızca ağır bir hüsrandır. Diğer taraftan müminiyle kafiriyle bütün insanlık ebediyet yolcusu. Fakat Hakk'a kulluğu ifa eden müminler ebedi bir saadet yolcusu, iman etmiş olsa da günahkar olanlar önce muvakkat bir ceza, ardından ebedi bir saadet, küfür ehli ise ebedi bir felaket yolcusu. Dolayısıyla ebedi saadeti dünyada aramak sanki çöllerdeki seraplara aldanmak gibi büyük bir hüsran. Fani varlıkların kendisini dünyada ebedi kılacağını zannetmek büyük bir hamakat. Aklı selimin gereği ebedi saadeti onu verebilecek yegane kudret olan Cenab-ı Hak'tan talep etmek. Bunun için de ölüm ve ötesine hazırlanıp ölümü güzelleştirebilmek. Bir sahabi, hangi mümin daha akıllıdır ya Resulallah diye sorduğunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümü çok düşünen ve ona karşı hazırlığını tamamlamakla meşgul olan kimsedir buyurmuşlardır. Ayet-i kerimede de, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruluyor. Efendim, daha önce Son Nefes isimli bir kitabınız neşredildi. Konu benziyor ama muhtevada ne tür farklılıklar bulunuyor? Son Nefes sadece bir merhaleydi. Bitmeyen bir yolculuğun bir merhalesiydi. Ebediyet yolculuğuysa ayetler ve hadisi şerifler ışığında ebedi hayattan manzaralar sergiliyor. Mücrimler için dehşet verici manzaralar, salihler ve sadıklar için huzur verici manzaralar. Son Nefes adlı eserimiz, malum olduğu üzere Altınoluk dergimizde aylık neşredilmiş yazılarımızın belli aralıklarla kitaplaştırılmasının bir mahsulü. 20 küsur yazıdan oluşan o eserde Son Nefes adlı 3 sayılık bir yazı serimiz yer almıştı. Bu yazılarda da ölümden gafil kalmamak, ona hazırlıksız yakalanmamak, son nefesi iman selametiyle verebilmek, neticede ölümün ürkütücü halini bertaraf ederek ölümü güzelleştirebilmek için bir takım ikaz ve tavsiyelere yer vermiştik. Hafız-ı Şirazi bir şiirinde insanı "Yek katre-i honest hezar endişe" yani bir damla kan binlerce endişe diye tarif eder. Hakikaten insanın cismani tarafı birkaç damla kan, iç alemi ise sayısız endişe, düşünce, hayal ve korkuların mahşeri. Bunların en mühimi de ölüm ve ötesine dair endişeler. Zira ölüm zihinlere ve gönüllere çöreklenmiş bir yılan gibi her kımıldayışında insanı tedirgin kılan bir hakikat. Müminiyle, kafiriyle herkes ölüm ve ötesine karşı bir korku ve endişe içinde. Fakat bu endişenin muhtevaları farklı. İnkar edenin endişesi, ya ölüm bir yok oluş değilse, ahiret haberi doğruysa, cennet cehennem gerçekten varsa, o zaman halim nice olur şeklinde. Yani fıtratındaki iman meylinin tatminsizliğinden kaynaklanan bir ruhi buhran. Müminin endişesi ise, ben bu fani dünyada Rabbime layıkıyla kulluk edemezsem, esas hayat olan ahirette halim nice olur şeklinde. İşte biz de Son Nefes adlı eserimize ölüm hakikatine gafil kalmayıp, ona layıkıyla hazırlığın zaruretine dair 3 yazıyla başlamıştık. Sonra da Müslümanın kulluk hayatını tanzim eden ibadet, muamelat ve ahlaka dair bazı esasları ele almıştık. Bütün bunlar da neticede son nefesi iman selametiyle verebilmenin bir nevi ön hazırlığı mahiyetinde. Bu yüzden o kitaba Son Nefes adını vermiştik. Ebediyet Yolculuğu adlı bu naçizane eserimizde ise insanoğlunun alemi ervahtan başlayıp ana rahmine, oradan dünyaya, dünyadan kabre, kabirden kıyamete, mahşerden sırata, sonra cennet veya cehenneme varan büyük yolculuğu ve ahirette yaşayacağı ebedi hayatı mevzu ediliyor. Dolayısıyla Son Nefes yazılarımızın vermek istediği mesaja ilaveten ebediyet yolculuğu çok daha geniş bir muhtevayı kıymetli okuyucularımıza takdim etmeyi hedefliyor. Efendim, uzun bir yolculuk olduğu anlaşılıyor ebediyet yolculuğunun. Bu yolculukta geçilecek safhalardan biraz bahsedebilir misiniz? Her yolculukta olduğu gibi zorluklar olmalı her safhasında. Evet, uzun ve zorlu bir yolculuk. Her yolculuğun muhakkak bir takım meşakkatleri olur. Fakat insan hazırlığı nispetinde de rahat eder yolculuğunda. Ebediyet yolculuğunun safhalarını, uğranacak menzillerini Allah ve Resulünün tebliğatından öğreniyoruz. Kur'an ve sünnette ölüm ve ötesinin hazırlığından gafil kalmayalım diye sayısız ikaz ve irşat mevcut. Cenab-ı Hak insan için takdir ettiği ebediyet yolculuğunda pek çok menzil tayin buyurmuş. İnsanoğlunu evvela yokluktan varlığa çıkarmış, sayısız varlık içinde taş, toprak veya sair mahlukat olarak değil de eşrefi mahlukat olan ahsen-i takvim üzere yaratılan bir insan olmakla şereflendirmiş. Sonra alemi ervahta, ruhlar aleminde bir muahede, ahitleşme gerçekleşmiş. Rabbimize kulluğumuzu İkrar etmişiz. Ardından o alemdeki hayatımız bitmiş, ana rahminde ayrı bir hayat bulmuşuz. Sonra ana rahmindeki hayatımız bitmiş, Rabbimize kulluğumuzu tasdik hususundaki dünya imtihanımız başlamış. Son nefese kadar da devam ediyor bu imtihan. Son nefese, bu dünyada ölüm denilse de bir sonraki kabir, berzah aleminde o bir doğum demek aslında. Orası ilk sorgu sualin ardından cennet bahçelerinden bir bahçe veya Allah korusun cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Kıyamete kadar beklenecek bir koridor. Adeta Mahkeme-i Kübra'daki büyük duruşma öncesindeki bekleme salonu. Ardından kıyamet. Cenab-ı Hak insanoğluna bir ecel tayin ettiği gibi dünyaya da bir kıyamet vakti tayin etmiş. Kıyamet büyük bir infilak. Şiddetli bir deprem olsa, bir tüp patlasa adeta kıyamet koptu diyoruz. Yıldızların döküleceği, semanın bir tomar kağıt gibi dürüleceği, dağların savrulacağı gerçek kıyametse beşer hafsalasına sığmayacak derecede büyük bir infilak. Körpecik yavruların korkudan ak saçlı ihtiyarlara döneceği, hamile kadınların çocuklarını düşüreceği, gözlerin yerinden fırlayacağı, insanların dehşetten adeta sarhoş olacağı bir gün. İşte o sert ve belalı günde dahi ilahi himaye altında bulunup korku ve hüzünden emin olacak bahtiyar kullar var. Rabbimiz onları şöyle müjdeliyor. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Yunus 62-63. Yine kaynaklarda bildirildiğine göre son nefeste, kabir aleminde ve kıyamette takva üzere yaşamış kullar için bu üç merhalede melekler inecek. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin diye müjdeleyeceklerdir. Cenab-ı Hak biz kullarını bu dünyada iman ve takva ile dostluğuna davet ediyor. Bu davete icabetimiz nispetinde de kabir, kıyamet ve ahiretin korku dolu çetin geçitlerinde korkmayan, üzülmeyen, bilakis gönlü sevinçle dolan bahtiyarlardan olacağımızı vaat ediyor. Zira ölüm, kabir, kıyamet, ahiret ahvali herkesin bu dünyada kazandığı manevi keyfiyete göre tecelli edecek. Allah Teala salih kullarına o çetin geçitleri hafifletecek, kolaylaştıracak. Fakat inkar edenlere ise müstahak oldukları şekilde çok şiddetli bir surette yaşatacak. Bu hususta Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir tespiti var. Buyuruyor ki Hazret, "Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. Allah'a vuslat olduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman kesilenlere ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar. Ey ölümden korkup kaçan! İşin aslını sorarsan sen aslında ölümden korkmuyorsun. Sen kendi günah ve gafletlerinden korkuyorsun." Demek ki bir kul sırf fani dünyaya ram olup nefsani arzularının esiri olarak yaşarsa, kabir ve ahiret onu karanlık bir mahzen ve kabuslarla dolu bir zindan olarak karşılar. Yok, eğer kul dünyevi ve nefsani arzularını bertaraf ederse, Rabbinin emirlerine tam bir teslimiyetle uymaya gayret ederse, ona da kabir ve ahiret hayal ötesi güzelliklere vuslat olarak tecelli eder. Yine Mevlana Hazretleri'nin tabiriyle bir şeb-i aruz, düğün gecesi mutluluğu olarak karşısına çıkar. Yine eserimizde tafsilatıyla anlatılacağı üzere kıyamette bir diriliş yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bunun pek çok misali zikredilerek ölümden sonra diriliş inancının gönüllere iyice yerleşmesi murad edilmiştir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta ashab-ı kiramı sık sık ikaz ve irşat buyurmuştur. Mesela bir sahabi ölümden sonra dirilişin nasıl olacağını soruyor. Efendimiz, "Sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi?" buyuruyor. Sonra da, "Her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı?" buyuruyor. Sahabi evet deyince Efendimiz, işte bu Allah'ın yeniden yaratmasının delilidir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir buyuruyor. Yine dirilişin ardından mahşer yerine sevk edilip mizanda amellerimizle yüzleşeceğiz. cehennem üzerine kurulu sırattan geçerek cennete ulaşmaya çalışacağız. Herkes iman ve amelinin seviyesine göre farklı hızlarda geçecek. İman mahrumları ise orayı aşamayacak, acı bir azaba duçar olacak. Allah'ın mümin kullarını davet ettiği Darüsselam, yani cennetse, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, insanın aklına hayaline gelmeyecek nimetlerle dolu, ebedi bir saadet yurdu. Bütün bu saadetlerin üstünde ve zirvesinde de Cenab-ı Hakk'ın ebediyen rızasına kavuşma ve onun cemalini temaşa bayramları var. Cenab-ı Hak bu bayramlara erişebilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin efendim. Kitapta ebediyet yolculuğunun durakları anlatılırken, kıyamete, kıyamet alametlerine, bu arada Deccal'e yer veriliyor. Bunun yanında kabir hayatı gibi ölüm ötesi hayata dair değerlendirmeler yapılıyor. Buna ilişkin bilgiler umumiyette hadislerde yer alıyor. Yer yer şerhler de düşmüşsünüz. Nasıl bakmalı bu mevzulara? Okuyucularımız bilhassa ahiret şartlarına dair verilen haberlerde yer alan mecazi manada mı, hakiki manada mı olduğu tam olarak idrak edilemeyen bazı ifadeleri nasıl değerlendirmeli? Mühim bir hususa işaret ettiniz. Kabir, kıyamet ve ahiret alemleri bizler için gayb sahasına giren alemler. Dolayısıyla o alemlere dair ayet ve hadislerde geçen beyan ve tasvirlerin dışında bir bilgimiz yok. O ifadelerinde nasıl anlaşılması gerektiğine dair eserimizde yeri geldikçe bazı izahlar yapmış bulunuyoruz. Burada da kısaca ifade edecek olursak, nasıl ki âmâ bir kimsenin idrakinde renkleri tam manasıyla canlandırmak mümkün değilse, bu dünya hayatında bizlerin de hiç görmediğimiz kabir aleminin keyfiyetini tam olarak idrak etmemiz mümkün değildir. Nasıl ki insan dünyaya gelene kadar hayat şartları birbirinden farklı olan ruhlar alemi ve ana rahmi gibi alemlerden geçmişse, vefatıyla birlikte yine bambaşka şartlara sahip olan kabir alemine adım atacaktır. Ahirette kabir alemine göre çok farklı şartlara sahip bir alem. Rabbimiz insanlara kabirde, kıyamette, cennet ve cehennemde dünyadakinden farklı hususiyetler verecek. Mevlana Hazretleri'nin buna dair çok güzel bir misali var. Orada buyurur ki, ana karnındaki çocuğa biri deseydi ki, dışarıda çok hoş bir dünya var. Şöyle şöyle geniş kırlar, bereketli bağlar, bahçeler, büyük dağlar, denizler, aydınlık bir sema, semada güneş, ay ve yıldızlar var. Yeryüzü nice güzelliklerle donatılmış, orada lezzetli yiyecekler, hayret edilecek ilahi kudret ve azamet nakışları var. Sense daracık ve kapkaranlık bir ana rahminde sıkıntılar içindesin. Adeta bir zindana hapsedilmiş, eziyet görüyorsun denilseydi. O çocuk bütün bunlara rağmen kendi halinden şikayette bulunmaz, hatta bu söylenenleri inkar ve itirazla karşılardı. ''Siz çocuk mu kandırıyorsunuz?'' derdi. ''Bu dedikleriniz olmayacak şeyler. Siz beni mi aldatıyorsunuz?'' derdi. İşte insanın dünyadan sonra gideceği alemlere dair idraki de anne karnındaki bebeğin dünya hakkındaki idraki gibi. Çünkü görmediği, bilmediği bambaşka alemler. Kabir, berzah ve ahiret hayatının mahiyeti ancak yaşandığı zaman tam olarak idrak edilecek. Kur'an ve sünnetteki ona dair beyanlar, dünyevi intibalarla düşünülebilen beşer idrakinin seviyesine göre, berzah ve ahiret alemlerinin asli hakikatini kavramak beşer takatinin ötesinde. Zaten bir Müslümanın vazifesi de kabir ve ahiret hayatının mahiyet ve keyfiyetini araştırmak değil, onlara layıkıyla hazırlanmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz'e bir sahabi soruyor, ''Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?'' Efendimiz, ''Sen kıyamet için ne hazırladın?'' buyuruyor. Yani sen ona hazırlanmaya bak, kıyametin zamanından, mekanından, keyfiyetinden sen mesul değilsin. Sen mesul olduğun tarafını düşün mahiyetinde bir cevap veriyor. Demek ki müminler olarak vazifemiz kabir ve ahiret hayatının keyfiyetiyle, yani mesul olmadığımız tarafıyla oyalanmak yerine asıl mükellef olduğumuz hazırlık safhasıyla meşgul olmaktır. Rabbimiz bu hazırlıktan gafil kalmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Amin efendim. Ebediyet yolculuğunda esas meselemizin ona hazırlanmak olduğunu vurguladınız. Peki bu yolculuğa nasıl hazırlanmalıyız? Yol azığımız neler olmalı? Bundan da bahsedildi mi kitapta efendim? Altınoluk okuyucuları için bu yol azığının bir kısmını paylaşabilir misiniz? Elbette. Ayet-i kerimede, "Ey müminler, ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, benden ittika edin. Emirlerime karşı gelmekten sakının." buyuruluyor. Yani ahiret azığının en hayırlısı takvadır. Takva ise nefsani arzuları bertaraf edip ruhani istidatları inkişaf ettirmektedir. Cenab-ı Hakk'ın muhabbet ve rızasını kaybedip gazabına duçar olma korkusuyla onun emir ve nehirlerine karşı büyük bir titizlik ve hassasiyet göstermektir. Bu hassasiyetle kalben merhaleler kat edebilmektir. Böylece Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olabilmektir. Cenab-ı Hak bizi Darüsselam'a, cennetine davet ediyor. Fakat her davetin bir kabul şartı vardır. Cennet davetinin şartı da takvayla seviye kazanmış bir kalbi selim, kalbi münib ve nefsi mutmainnedir. Cenab-ı Hak ancak o zaman kulunu muhatap alıyor. "Salih kullarımın arasına katıl ve cennetime gir." buyuruyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni vefatından sonra rüyasında gören salih bir zat soruyor. "Efendim, ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım?" Nakşibend Hazretleri şu cevabı veriyor. "Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Yani son nefeste nasıl ki tamamen Hak Teâlâ'yı düşünmemiz lazımsa, hayatımız boyunca da o şekilde uyanık olunuz." Nitekim hadis-i şerifte de, "Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur." buyurulmuştur. Velhasıl son nefese kadar uyanık bir kalple, bir teyakkuz halinde kulluğumuza devam etmeliyiz. Haf ve reca arasında, yani Rabbimizin gazabına duçar olma korkusu ve onun rahmetine nail olabilme ümidinin dengelediği bir gönül kıvamıyla yaşamalıyız. Şunu da düşünmeliyiz ki, 124 bin küsur peygamber, sahabe-i güzin efendilerimiz, sıddıklar, şehitler, sayısız evliya, esfiya, suleha, hepsi berzah aleminde. Hadis-i şerifte, "Kişi sevdiğiyle beraberdir." buyuruluyor. İşte sahabe-i kiramın bütün gayreti, Allah Resulü ile bu dünyada nasip olan beraberliği ahirette de devam ettirebilmek içindi. Bu uğurda her türlü fedakarlığı gösterdiler. Bizler de salihlerle birlikte haşrolunmak istiyorsak, salihlerin izinden gitmek mecburiyetindeyiz. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, "Ey insanlar, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisini yanlış anlamayın. Gücünüz nispetinde salihlerin amelini işlemedikçe salihlerden olamazsınız. Zira Yahudi ve Hristiyanlar da kendilerince peygamberlerini sevdiklerini iddia ederler. Fakat hal, ahlak ve yaşayışları itibarıyla onlarla değildirler." Demek ki bizler de Allah Resulü'nü gerçekten seviyorsak ve kıyamet günü onunla beraber olmak istiyorsak, bugün onun yolunda fedakarca gayret göstererek bu sevgimizi ispat etmeliyiz. Zira muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Efendimizle ahirette beraber olmak istiyorsak, bugün onunla hal beraberliği, amel beraberliği, ahlak beraberliği, his ve fikir beraberliği, Velhasıl istikamet beraberliği içinde olmaya gayret etmeliyiz. Halimizi sık sık gözden geçirmeliyiz. Acaba Efendimizin ümmetine olan düşkünlüğünde onunla beraber miyiz? İbadetlerdeki huşu halinde onunla beraber miyiz? Muamelatındaki nezaket ve zarafetinde onunla beraber miyiz? Yani bu dünyada hasret kaldığımız Resulullah Efendimiz'e ukbada kavuşabilmek için bugün bizler de onun gönül dokusundan hisse almaya, ahlakıyla ahlaklanmaya gayret etmeliyiz. Yine unutmayalım ki Cenab-ı Hak bizi sık sık ölüm, kıyamet ve ahireti tefekküre davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'in bilhassa son 3 cüzünde hep kıyamet ve ahiretten manzaralar bildiriyor. Yeryüzü ne olacak, semavat ne olacak, insanlar ne hale gelecek? İşte bizler de bu hakikatlerin tefekküründe derinleşerek takvada merhale almaya gayret etmeliyiz. Velhasıl ölüm ve ötesine dair hakikatlerin gönlümüzde ve gündemimizde layıkıyla mâkes bulması şart. Bunun için de Peygamber Efendimiz'in sık sık tavsiye buyurduğu tefekkür-i mevti günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmemiz ve dünyayı sık sık ahiret penceresinden seyretmemiz elzem. İnşallah Ebediyet Yolculuğu adlı bu naçizane eserimizin de bu husustaki gayretlerimizin ziyadeleşmesine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. İnşallah efendim. Son olarak eklemek istediğiniz bir mesaj var mı Altınoluk okuyucularına? Rabbimiz hepimize ölüm ve ötesine dair teyakkuz halinde olmayı, ebediyet yolculuğumuz için gerekli olan ahiret azıklarını geç kalmadan tedarik etmeyi nasip eylesin. Hayat nimetini rızayı ilahi istikametinde kullanabilmeyi, iman ve Kur'an'ın feyiz ve ruhaniyeti içinde bir ömür yaşamayı, Müslüman olarak can verebilmeyi, rahmet ve gufran tecellilerine mazhar olarak huzuru ilahiye varabilmeyi, cennet ve cemalullah'la müşerref olabilmeyi Rabbimiz cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Estağfirullah. Biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, bu akşam Sesli Dergi'de bir mülakatı paylaştık. Derginin Altınoluk Dergisi'nin Gönül Bahçesi'nden bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapılan ve Ebediyet Yolculuğu kitabı üzerine Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat en hayırlı azık takvadır başlıklı yazıyı paylaşmaya çalıştık ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından paylaştık yazımızı. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.